Ayrım 6. Mumhala 1. Aziz Nesin. Sayfa 60. Üsküdar, 13 Kasım 1951. İşte bu akşam hapishane. Bütün ağırlığıyla duvarlar omuzumda. Odadaki 4 kişi 7-8 saat var ki hemen hemen hiç konuşmadılar. Hele saat 6'dan sonra tek kelime konuşulmadı. Şimdi saat 10. Odada insanların yaşadığına dair tek işaret, 4 kişinin çıkardığı iç çekişler, esneme, hızlı nefes alışlar, hapşırmak, diş aralarını dille temizlerken çıkan ses gibi milletler arası dildir. Kitap okumaya çalışıyorum. Fakat hatıralar zihnimi rahat bırakmıyor. Bu 4 kişiyi her şey sinirlendiriyor. Birinin öksürmesinde öbürü mana buluyor. Sessiz bir tebessüm karşısındakinin dişlerini gıcırdatmasına sebep oluyor. Kaşınma, burnunu silme, boğazını temizleme, dil ile diş temizleme, tükürme. Bunların hepsi 4 insanın birbirinden nefret etmesine yetiyor. Evet, bu 4 insan birbirinden nefret ediyor. Ve bu nefretlerini dışa vurmadıkları için de kendi kendilerini zorlamaktan, ruhlarına baskı yapmış işkence etmekten öyle sinirli olmuşlar ki hepsi birer bomba. Ah, içinde bulunduğumuz şu durumu anlatabilsem, ne müthiş, ne korkunç şey. Şimdi Suud Kemal Yetkin'in Sanat Meseleleri isimli estetiğe dair kitabını okuyorum. Ben bu kitabı okurken tam karşımda burnumdan 50 santim kadar ötede yüzüme doğru uzanmış Şaban'ın ayakları, pis ve 3 çeşit biçimsiz yamalı çoraplar, estetik ve yamalı kirli çorap. Bu daracık odada insan sinirlenmez de ne olur? Böyle bir topluluktan yalnızlık çok daha iyidir. 946 sonunda Emniyet Müdürlüğü hücrelerinde 16 gün hem de işkenceyle yalnız kaldım. Harbiye'deki askeri cezaevinde de dışarıya yazı çıkarmamam için bir hücreye kapatmışlardı. Orada 3 ay yalnız kaldım. Bugünkü hayatımdan ne kadar rahattı. İmkan olsa da şu hayatı bir eserle verebilsem. Bırak bunları, çok dertliyim ve selam. Bu sefer hapislik çok ağır geldi. Uyuyamıyorum. Yatağa yatınca annenizle olan hayatım, bütün teferruatı, en ince şimdiye kadar hiç hatırlamadığım teferruatına kadar aklıma geliyor. Uyuyamıyorum. Bundan öyle şeyler ki. Yazamıyorum bile. Yalnız gece aralarından sonra düşünülebiliyor. Kin, nefret, aşk, tiksinti, intikam, her şey. Bazen eski günlerime hasret duyuyorum. Kars'taki sade günlerim. Oya daha yeni yeni yürüyor. Sen kundaktasın. Bir küçücük ev ve ben 27 yaşındayım. Hayatımın son 7 senesinde ne müthiş, ne hızlı hadiseler oldu. Öyle hasretim ki size ve sıcak bir yuvaya, öyle hasretim ki korkusuz bir hayat. Siz belki bu korkunun ne olduğunu hiç hissetmeyeceksiniz. Müthiş bir korkudur bu ve bu korku insanı, namuslu insana inandığını söylemekten alıkoymaz. 2 ay kaldı fakat günler hiç geçmiyor. Hapislik insanı bir tuhaf yapıyor. Vapur düdükleri içime dokunuyor, hele geceleri. Kaptan bilse ki o düdüğü benim gibi bir dinleyen var, çalmaz, hiç çalmaz düdüğünü. Geçen hafta içinde Kibarlar isimli bir radyofonik temsil yazdım, gönderdim. Bütün bunları ileride piyes yapmak ümidiyle yazıyorum. Ayrı Dünya ismiyle yazdığım radyofonik temsili geri gönderdiler. Halbuki çok güzeldi. Bu heriflerin ne zevkleri ne de üstün bir sanat görüşleri var. Yazık. Fena günler geçiriyorum. Bakalım bu hafta nasıl geçecek? Sinirli bir hava. 1951 Cezaevi. Resimde minyatür ne ise edebiyatta da masal odur. Birinde mekan oransızlığı, diğerinde hayal genişliği. 1951 Cezaevi. İnsan gençliğinden dolayı tabiatı sevmesini, ondan tat almasını bilmiyor. Bütün yaşam boyu bunu öğrenmeye çalışıyor. Tam öğrenir gibi olunca da zamanı kalmıyor. 951. Sinirlenmek medeniyettir. Kapının tak etmesini aldırmayanlar. 951. Bir adama hakaret için salona giren adama sabit olan bütün salondakiler bakarlar. Hikaye. 1952 Cezaevi. Ölüme inanamıyorum. Acaba ölüm de bir alışkanlık mı diyorum? Bizden öncekilerin öldüklerini görmeseydik ölmez miydik? Levent, 28-29 Nisan 1952. Anadolu'yu otomobille, yaya, trenle, uçakla gezenler çok olmuştur ama benim gibi gezen var mı bilmem ki. Ben Anadolu'mu ellerimde kelepçe, süngülü ve tüfekli jandarmalarla dolaştım bir uçtan bir uca. Mahkeme, 1952. Kendi rekorunu tazeleme cehdini, çalışma, çabalama, çok uğraşma gösteremeyen sanatkar, şöhretinin tabutunu taşımaya mecbur olur. Tarihsiz Kasım 1958 olabilir. Sürekli olarak değişiyoruz. Her an bir öncekinden ayrı bir varlık. Varlığımızı ortaya çıkaran bütün anılarımızla bir başka biz oluyoruz. Ne var ki? Bazı koşulları gerçekleştirmeden hiçbir zaman büsbütün başka bir biz olamıyoruz. Geçmişteki bizleri de kapsayan, sürdüren, bugünkü kendimizle geçmişlerimizdeki kendimizleri bir arada bulunduran biz olarak ortaya çıkıyoruz. Daha önce biz olan, bizi biz yapan hiçbir şeyi bugünkü bizden koparıp atamayız. Biz, yaşamımızın her anında geçmişteki varlığımız boyunca bizden olan şeylerle bir biz oluruz. Geçmişteki kendimizin toplamını her yeni zamanki kendimizle birleştiririz. Bu toplamın muhassalası, muhassala elde edilen güç bileşke, şimdiki biziz. Bu sürekli ve çok türlü kendimizin her birinde tam bir kendimiz olabildiğimiz ölçüde yaşamımızın her anında olabileceğimiz bir kendimiz haline geliriz. Normal insan, bütün eski ve şimdiki kendilerinde normal olan insandır. Bütün kendilerini bir tek kendisi halinde yaratabilen insandır. İnsan, yaşamını yapan bütün anlarında kendini yeni baştan yaratmak eğilimini taşır. Yaşam, bir anlamda sürekli olarak yeni baştan var olmak demektir. Normal doğan, normal yaşayış biçimini algılayan insanda kendini her an yeni baştan yaratma gücü, her an yeniden var olma eğilimine eşlik eder. Başka bir deyişle, insanda yer alan her an, yeni baştan var olma eğilimiyle var olabilme gücü birbirlerine kaynaklık yaparlar. Bu eğilimle gücün gerçekliği oranında insan yaşamı dinamik ve diyalektik bir nitelik kazanır. İnsan, varlığı için olduğu kadar varlığı dışında kalan her şey için bir yaratıcılık özelliği kazanır. Çalışkan, yaratıcı dediğimiz insanlar, her şeyden önce kendilerini yeni baştan var etmek isteğini duyabilen ve bu isteklerini kendilerini var edebilme güçleriyle destekleyebilenler, besleyebilenlerdir. Her normal insanda bu istek vardır. Normal yaratılışlı birçok insanın bundan yararlanmamalarının nedeni, yaşamlarının ilk anlarından beri ölümlü bir varlık anlayışına ulaşmamalarıdır. 7 Kasım 1958, "Öleceğini biliyor musun, düşünüyor musun ölümü?" diye sordum. "Çok," dedi. "Özellikle 50 yaşından sonra insanı sarmaşık gibi sarıyor ölüm düşüncesi. Öyle sarmaşık ki kurtulamıyorsun. Kurtulmaya çalıştıkça daha çok dolanıyor. Bitki değil, hayvan gibi, hem de dal dal kollarıyla insanın içine işleyerek, kök salarak. Bir zaman sonra çırpınmanın daha zararlı olduğunu görüp kendini sarmaşığına teslim ediyorsun. Uykuda insanın kaybolması var ya, güzel şey. Uyanıp da kendimi bulunca üzülüyorum. O uyanıp da duyulan yaşama sevinci yok artık. Neden? Tekrardan, can sıkıcı bir tekrar. Tabiat kanununu çok güzel yürüterek insanı ölüme alıştırıyor, tekrarların can sıkıcılığıyla. Sabah uyan, kalk, git, gel, akşam, gece, yine sabah, yaz, kış. İnsan gençliğinde bu tekrarın çeşitliliğine aldanıp hayatı güzel sanıyor. Sonra o tekrarın bıktırıcılığı, usandırıcılığı. Ama tekrar güzel şey değil mi? Tekrarlar güzelliği sağlıyor. Ağaçta tek yaprağın tekrarı, orman tek ağacın tekrarı. Müzik bir motifin tekrarı ama değişik biçimlerde. Tek motif duvarın tekrarında güzellik var. Ayrı değişik biçimlerde tekrar. Tarih, insanın tekrarı. Ama sonu, bu tekrarların çoğalması cinnet olmaz mı? Bir anısı. Cahit Sıtkı ile Babali yokuşundan inerken birden karşımıza bir hamal çıktı. Sırtında boş bir tabut vardı. Cahit Sıtkı onu görünce bembeyaz oldu, yüzü fayans gibi beyazladı. Daha çok günün hangi saatlerinde ölüm düşündürüyor seni? Çünkü çok kişi gece düşünür ölümü, özellikle yatakta, uykudan uyanıp uyku tutmayınca. O her zaman hiç belirsiz zamanlarda dedi. Bazen gümrük defterini karıştırırken, tarihlere bakarken bile, hesap yaparken, çocuğuna bakıp da onun da bir gün öleceğini düşünüyorsun. Evet, biliyorum ki o benden çok çok sonra ölecektir. Ama onun ölümünün acısını duyuyorum şimdiden. Ona acıyorum, o zaman kendi ölümümü bile düşünmüyorum. Tarihsiz 7 Kasım 1958 olabilir. Bu çok söylenmiş, yazılmış bir konudur. Ne yapalım öyleyse? İnsan da yeni değil. Neden doğdunuz? Tarihsiz 7 Kasım 1958 olabilir. Bir insan kötüyse ona yaptığınız iyilik oranında kötülüğünü arttırıyorsunuz. 28 Ocak 1959. Mendilimin hangi cebinde, kibritimin, cigaramın, dolma kalemimin hangi cebimde, gelen mektuplar dosyasının odamın neresinde, iğnelerin, eski jiletlerin, paketlerden çözülmüş sicim, ip yumaklarının masamın hangi gözünde, hangi kutunun içinde olduklarını ezbere bilmekten bıktım artık. Hangi işi ne zaman yapacağımı, kimlerle neyi nasıl konuşmam gerektiğini önceden düşünmekten bıktım artık. Başkalarını mutluluğa kavuşturacağım diye çalışıp didinmekten, sevdiklerim uğruna kendime sevimsiz olmaktan, sevgimi yitirmemek için hep vermekten, boyuna vermekten, kendimden vermekten, kendimi vermekten bıktım artık. Durmamasıya kendi üstüme eğilmekten, gözümle gözümü görmeye çalışmaktan bıktım artık. Hiç durup dinlenmeden, bir yontu çamuru gibi kendi kendimi kendim yapmaktan, yapıp bozmaktan, bozup yapmaktan bıktım artık. İşte bu benim diyememekten, ben olmayan başka biri olmaktan, sevdiklerim uğruna kendimi harcamaktan bıktım artık. Ama bütün bu bıktıklarımdan kurtulamayacağımı da biliyorum, kurtulamayacağım. Çünkü bu bütün bıktıklarım benim, kendimim, ben buyum. 28 Ocak, 4 Şubat 1959. 1. Bir tümce özellikle kesilmiş. Bu bölüm yukarıdaki yazının hemen ardına ama bir başka mürekkeple yazılmış. Ama sonra insanı daha büyük bir yalnızlık kuyusuna iter. 4 Şubat 1959. Bir düşüncemi oyundan başka hiçbir türlü anlatamayacağım zaman oyun yazıyorum. Konu kendisini oyun olarak yazmam için beni zorluyor. Bir yazar herhangi bir konuyu canı isterse hikaye, isterse roman, senaryo, oyun olarak yazamaz. Bunlardan yalnız biri en güzel olabilir. Yalnız o yazılmalı, ancak o yazılabilir. Konu kafama biçimiyle birlikte geliyor. Ona sonradan biçim aramaya kalkmıyorum. Oyun olarak doğan konuları o sıra oyun yazma olanağını elde edemediğim için hikaye olarak yazdığım oldu. Bunlar bence hikaye değil, oyunun hikayesidir. Bir konu, bir düşünce oyundan başka bir türde de verilebilirse onu oyun olarak vermek gereğini anlamıyorum. 7-8 Şubat 1959. 1958 yılı ilk aylarında bir gün Kemal Tahir'le birlikte otomobille İzmit'e gidiyorduk. Yeni yapılmış olan yol çok güzeldi. Ne düşünüyorum biliyor musun dedim. Bir zaman sonra bu yol beton döşenecek, daha güzel olacak. Kemal, ben de şimdi onu düşünüyordum dedi. Biz o zaman ölmüş bulunacağız belki, onu da düşünüyordum dedim. Kemal Tahir, ne tuhaf dedi. Ben de o zaman kendi otomobilimiz olacak, otomobilimizle gideceğim diye düşünüyordum. Ben de gerçekçiyim, Kemal Tahir de. Kemal Tahir de iyimser, ben de. Ben hep ölümü düşünerek iyimser oluyorum. Benimki böyle bir gerçekçilik. Kemal Tahir hiç ölümü, kötü şeyleri aklına getirmeden, düşünmeden iyimser. Öylesine açık seçiklik istiyorum ki dünyama bir tek güneş az geliyor. Açıklık, aydınlık, her şey gün ışığına çıkmalı. 8 Şubat 1959. Biraz gelir misiniz adlı oyununu? Seçkin aydınlarımızın bir takımı kapalı, karanlık, buğulu sanıyorlar da ondan beğeniyorlar. Oysa bu oyun açık bile değil. Apaçıktır, apaydınlıktır. 8 Şubat 1959. En güzel şiir matematiktir. Yeryüzünde şim diyecek iki kere iki dört ederden daha güzel bir dize yazılmamıştır sanırım. 10 Nisan 1959. Mükemmellik hep bir türlü oluşunun çok tekrarından elde edilen üstünlüktür. Biz insanlar hiçbir şeyi tabiatta olduğu kadar mükemmel yapamayız. Çünkü hiçbir şeyi tabiatta olduğu kadar tekrarlamaya insan ömrü yetmez. Güneş bu kadar güzel doğup batıyorsa kaç milyon yıl bu işi tekrarlayarak o güzelliği elde etti? Olgun meyve bu tada, güzel çiçek bu üstün güzelliğe kaç milyon denemeden sonra kavuştu? Kendisi bu tabiat tekrarının en üstün eseri olan insan, tabiatın mükemmelliğini kıskanıp ondan intikam almak yolundadır. Bu intikamın yolu deformasyondur. Tabiatın yaptığı yarattığı form, insanın yaptığı yarattığı deformdur. Tabiatta, eşyada, hayvanda, insandan başka hiçbir şeyin, evinin de, devinin de davranışında yanlışlık yok. Tekrar yanlışsız mükemmeli yapmış. Biz nice yanlış yapıyorsak onca insanız. 10 Nisan 1959. 70. doğum yıl dönümünde Charlie Chaplin'e bir gazetecinin sorusu ve onun yanıtı. Melon şapkalı Charlie'yi nereden öldürdünüz? Eski dostlar, eski ayakkabılar gibidir. İyidirler ama bir gün ayrılmak gerekir. Charlot'un modası geçmişti. Atom devrinde ona yer görmüyorum. Zaman değişti. Charlot'un hayatiyeti tükendi. Komedi, hayatın biraz geriden, trajedi yakından görünüşüdür. Charlie Chaplin. 23 Ağustos 1959. İnsanlar ilk evliliklerinde kendileridir, oldukları gibidir. Her neyse, her kimse odurlar. İlk evliliklerdeki geçimsizlikler de bu yüzden çıkar. İkinci evliliklerinde kişiliklerinden, olduklarından, kendilerinden indirim yaparlar. Bir erkek ikinci kez evlenmiş, karısının da ilk evliliği ise bu kadın kocasının kendisinden, kendi oluşundan, kişiliğinden nasıl indirim yaptığını bilmez bilemez. Bu yüzden ikinci evlilikler uyumlu sanılır. Gerçekte bu uyum değil, ikinci evliliğini yapanın kendinden indirimidir. Üçüncü evlilikte indirim daha da artar. Her yeni evlilikte indirim arta arta kişilik hiçe iner. Uzun süren birinci evliliklerde bu indirimler eş değiştirilmeden yapılmış demektir. Kişilikten indirim bir insanı hiçe indirir. Gerçekte o insan olduğu gibi, yani kendisi olan insan değildir. Bir erkek kişiliğinden indirim yaparak ikinci evliliğinde mutluluğa kavuşmuşsa bu yapma bir mutluluktur. Kendinden bu indirimi ilk evliliğinde yapmış olsaydı çok daha mutlu olurdu. İlk kocaya varan bir kadın, kocasının ikinci evliliği ise karşısında gördüğü adamı o adamın kendisi sanır. Oysa o erkek gerçekte olduğunun %40-%50 indirimlisidir, kendisi değildir. Birinci evlenmeden elde edilen deney ile kendinden, oluşundan, kişiliğinden fedakarlık etmektedir. Çok pahalıya satın alınmış yapma bir mutluluktur. Tarihsiz 1959 soru işareti. Dikkatsiz kadının özel bir dikkati var, kendine çevrik. Banliyö treninde giderken birden demiryolunun soldaki rayları üzerinde gittiklerini fark ediyor. Kendi kendine, olamaz, sağda bir hat daha vardı, herhalde makinist yolu şaşırdı diyor. O saatlerde dışarıdan da bir tren geleceğini bilmektedir. Kadını bir korku duralıyor. Trenin duracağı ilk istasyonda da tren makastan sağdaki hatta geçmezse trenden inecektir. Çünkü o istasyondan sonra makas olmadığını da birden hatırlamıştır. İki tren mutlaka çarpışacak diyor içinden. Bindiği tren sağ hatta geçince rahatlıyor. Sen imzanı nasıl atıyorsun? Yalnız küçük adımı yazıyorum, soyadı kullanmıyorum. Darılma sevgilim, ben genç kız kendi soyadımı imzada kullanmazdım. Ama hükümet işlerinde soyadımı kullanıyorum. 23 Ağustos 1959. Yorgunum. Büyüklükleri anlaşılmaz insanlar pozunda beni anlamıyorlar demek hoşuma gitmiyor. Ama şu gerçek ki beni anlamıyorlar. Anlamayanlar uzak kişiler değil, en yakınlarım, karım, kızım, oğlum, arkadaşlarım. Anlamadıkları öyle derin, karışık şeyler de değil. Yorgunluğumu, bitkinliğimi anlamıyorlar. Günde bir yıl yorulduğumu, yaşlandığımı, geçtiğimi, içimin bittiğini anlamıyorlar. Yorgunum, basbayağı yorgunum. Bu ruh yorgunluğu değil. Bırakın ruh yorgunluğunu. Önce bedenim, kolum, kafam yoruldu. Kemiklerim, iliklerim, kaslarım sızım sızım sızlıyor. Vücudumda ağrımayan hiçbir yerim yok. Yorgun yatıp yorgun kalkıyorum. Dinlendiğim hiçbir günüm yok. Gücümü, dinçliğimi yitirdim. Daha da kötüsü bu yorgunluğumu kimselere, karıma, çocuklarıma bile anlatamam. Ben onların dertlerini, hastalıklarını, yorgunluklarını dinlemek, anlamak zorundayım. Ama onlar beni anlamak zorunda değiller. Hepsinin dertleri ayrı ayrı toplanıp bende birleşiyor. Ama benim dertlerim, yorgunluklarım dağılıp onlara gitmiyor. Her gün kuvvetli, güçlü olmak, onlara öyle görünmek zorundayım. Onlar da beni öyle biliyorlar. Doktora gitmeyen, ilaç almayan, hastalanmayan, sapasağlam bir adam. Bu sapasağlam görünüşlü adamın nasıl yorulduğunu, içten çürüdüğünü, bir gün birdenbire yıkılacağını bilmiyor, anlamıyorlar. Gözlerim, kulaklarım, gönlüm, beynim, ruhum, ellerim, her şeyim yorgun. Bu yorgunluğumu anlatmıyorum onlara. Anlatsam da anlayamazlar. Çünkü böyle bir yorgunluğun ölçüsü yok onlarda. Böylesi bir yorgunluk yaşanmadıkça anlaşılmaz. Onlar da anlamazlar. Bir gün yıkılıp gidince, beni büsbütün yitirince belki anlayacaklar bunu. Belki. O zaman da ben olmayacağım. Ebedi istirahat demişler. Güzel bir söz bu. Ebedi istirahatgah. Hiç karamsar, kötümser değilim. Ama içimde ebedi istirahatgahıma uzanmak özlemi var. Bu yorgunluğu taşıyamaz oldum. Nemli, ıslak toprağa boylu boyunca uzanıp, etlerimden, kemiklerimden, tırnaklarımdan, saçlarımdan, yorgunluklarımın akıp toprağa karıştığını duysam. Ne yazık, ebedi istirahatgahımda bunları duymayacağım. Orada 5 dakikacık dinlendiğimi duyabilseydim. Bunu ne çok özlüyorum. İşte bu özlemimi anlamıyorlar. Beni nasıl yorup bitirdiklerini anlamıyorlar. Anlamayacaklar. 44 yıllık bir ömür belki bunca yorgunluğu gerektirmezdi. Ama ben bu 44 yılda 44 yaş yaşamadım ki. 44 yılda dolu dolu 10 kişinin yaşamını yaşadım. Yaş 44 değil, 440. Ah, yapacağım işleri bitirebilseydim. Hiç olmazsa 1/4'ünü. Ölüme hak kazanabilsem kendimce. Nasıl boşuna, hiçler uğruna yoruldum, bittim. Evet, göz göre göre bir sürü hiçler. Bu hayata severek katlanıyorum. Yakınlarımı, karımı, çocuklarımı güler yüzlü görebilmek için çırpınıyorum. Ama o da olmuyor. Bütün bu yorgunluğumun onlardan birer güler yüzü görmek için olduğunu anlamıyorlar. Anlamak istemiyorlar. Anlamayacaklar da. Gülseler, birbirlerine gülseler, seve seve katlandığım bütün yorgunluklarım gidecekti. Birçok gerçeği anlayabildiğim zaman dönülmez, dönülemez bir yola girdiğimi de anladım. Ben bu yükü çekmek zorundayım. Hiçbir şeyi değiştirmeye hakkım yok. Bu bir ödevdir, namus borcudur, kocalık borcu, babalık borcu, arkadaşlık borcu. Bu yorgunluğum kendimden başka hiç kimseye haksızlık etmemek isteğimden ileri geliyor. 1-2 Mart 1960. En küçük zaman birimiyle ölçülemeyecek küçümencik mutlulukları benim kadar pahalıya alıp pahalıya ödeyen insan pek azdır. 6. ayrımın sonu, sayfa 71.